Ayrım 13.
Her zaman değil Nikola. İnsanlar anılara bağlıdır ve kolay kolay unutmazlar. Biz de ölünceye kadar anılarımıza sarılırız. Bizi unutturmazlar. İçimize dönüp dolaşırlar. Bizi üzer ve utandırırlar. Ta ki ölünceye kadar. Söyle bana Nikola. Baban hayatta olsaydı böyle bir şey yapmaya cesaret edebilir miydin? Etseydin onun yüzüne bakabilir miydin? Annenin de o kadar değeri yok mu? Ondan utanmıyor musun? Nikolas başını eğdi, konuşmaya yeltendi. Ama annesi devam etti. Dinle Nikola. Sen evinde matris bulundurduğun sürece annen senin eşinden adım atmayacak. Ve kocası hayattayken olduğu gibi başı dik, sert adımlarla dışarı çıktı. 6 ay geçti, 7 ay geçti, 8. Katinyo gebelik işareti göstermiyordu. Evin hanımı pozlarına girmiş, emirler veriyor, süsleniyor, kokular sürüyor, şarkılar söylüyor, kıvıra kıvıra yürüyordu. Bir tek görevi vardı. Efendiye yardım ettiğinde yatağında kabul etmek ve istediği kadar ve istediği şekilde onu memnun etmek. Annesi her zaman süründen ve ikiyüzlü, sık sık istavraz çıkarıyor, her gün Iraklis mandakasını yaptırmış olduğu kiliseye gidiyor, mum yakıyor, böyle iyi hayat sürmelerine yardım etmiş olan kutsal bakireyi memnun ediyordu. Yardım et. Panayomu, ağoğlu Katinyo'nun sesinde ben ayaklarım tuttukça gelip senin önünde diz çökeceğim, kandilini yakacağım. Başka niyazlarla da bulunuyordu. Ne oldu Partiyana mı? Partiyana, bakire, yani Meryem Ana. Nikolas karısından tiksinsin, onu boşasın ve Katinyo'yu alsın. O zaman ben de sana yemin ediyorum, senin büyük ikonunu altınla kaplatacağım. Nikolas Katinyo'dan hoşlanıyordu. Yatakta tatmin oluyor, mutluluk duyuyordu. Kızın bütünlüğü, dolgun ve taşkın genç vücudu onu mutlatıs gibi çekiyordu. Ve aylar geçiyordu. Nikola'nın yerinde Nikolas'a karşı çıkacak ve yaralanan gururunu düzeltecek cesarete sahip bir başka kadın olsaydı iki şey yapardı. Ya onlarla birlikte yaşar ya da boşanırdı. Ama Niki yumuşak, yüreksiz ve zor beğenir bir tipti. Önce bir zamanlar ana babasına, şimdi de kocasına boyun eğmek için yaratılmıştı. Bu onun mutluluğuydu. Zenginlikte, büyüklükte, süslü gücü yoktu. Tek istediği sevgi ve şefkatti. Evinin ve yakınlarının kendi ruhunun huzuruydu. Kaynanası ona daha oturaklı, daha sert olmasını nasihat ediyordu. Eş olmanın ona verdiği haklara ve gururuna dayanarak Nikolas'la konuşmayı söylüyordu. Oysa yapamam anne diye cevap veriyordu. Yapamam, cesaretim yok. Ve ağlıyordu. Bir gün kaynaması sertçe ağlama dedi. Böyle zamanlarda gözyaşlarının faydası olmaz. Kendine saygısı olan insan haklarını gözyaşlarıyla savunmaz. Arisi yollayacağım. Onunla konuşsun. Kapışacaklarını bilse Aris lafını esirgemez. Niki'ye daha bir şefkatle, sen Niki, bizimle kal. Bu iş nereye varacak? Anlayıncaya kadar burada kal. Belki bu onun aklını başına getirir. Güneş batarken Aris atıyla çıka geldi. Dolgun sesiyle Kerim diye seslendi. Ve Sinis koşup gelince onu elleri çıkarmasını, atı bezle iyice silip kurutmasını ve biraz gelmesini ve sonra sulamasını söyledi. Çok yol yürüdü, anladın mı? Emin döndü mü? Daha dönmedi efendi. Eve geldi, iyi akşamlar diledi. Annesini alnından öptü, yengesine döndü. Seni gördüğüme sevindim Niki. Nikolas neler yapıyor? Annesi, ben de seninle bunu görüşecektim Ari, dedi. Niki de yanımızda kalacak ama sen... Onun düşüncesini söyledi. Aris konuşmadan dinliyordu. Zor insandır Nikolas, inatçı ve bencildir. Korkarım kavga ederiz. Ama sizin hatırınız için giderim ona. Kavga yok çocuğum. Onun nasıl bir arzu ve oğul sahibi olmak istediğini anlamaya çalış. Olanlar hep bu yüzden. Bizim Nikolas ahlaksız değildir, mutsuzdur. Onunla tatlı tatlı, aklı başında konuş. Sinirlenmeden, kızmadan, bir kardeş olarak. Arkasından yoluna, geniş omuzlarına, güçlü vücuduna baktı. Aris kardeşinin mezarnesine gidip kapıyı kapattı. Nikolas şefkatle, hoş geldin Ari, dedi. Hoş bulduk. Neredeyse hiç görüşmez olduk. Bizi ayıran mı? 3 milyon kardeşim. İşler çok Nikola. İncelikler, karpuz kavun, domates, mısır, susam, keçi boynuzu, meşe palamudu, hayvanlar, peynir, tereyağı yapmak gerek. Bunları satmak var. Çok zamanım oluyor. Saatler geçiyor, geçiyor, yetiştiremiyorsun. Bana babamı hatırlatıyorsun Ari. Ona da saatler yetmezdi. Yine de senin işler iyi gidiyor. Güneşten ve rüzgardan yanmışsın, olgunlaşmışsın. Boyun çıkıyor Ari. Babamız bir taneydi Nikola. İşi kalbinden vurur, inceler ve elinin altına alırdı. Ben daha arayıp öğrenmek zorundayım. Ama bırak şimdi. Neden yeni gelmiyorsun? Eskiden haftada 2-3 defa gelir annemizi görürdün. Nikki'yi de getirirdin. Çoğu akşam birlikteler sohbet ederdik. İşten konuşurduk. Bana akıl verirdin. Babamdan daha başka pek çok şeyden söz açardık. Nikolas'ın yüzü karardı. Sönük bir sesle, annem beni sevmiyor artık, dedi. Beni görmek istemiyor. Sana söylemedi mi? Senden canı sıkılıyor, biliyorum. Ama senin de bildiğin annen sana kadar. Kendisinden bahsetmez. Beni anlamıyor. Bir oğla sahip olmak arzunu anlamıyor. Anneniz mi? Çok seviniyor Nikola. Hepimiz çok seviniriz. Hem de nasıl? O halde bırakın beni. Niçin geldiğini biliyorum Ali. Bırakın beni. Kaderimi deneyim. Seni bırakalım da annemizi, babamızın annesini, hepimizi rezil et. Dinle Nikola. Benim görevim. Beni gözaltına almak istiyorsunuz. Yok öyle. Bunu kaldıramam. Yavaş konuşuyordu. Yüzü sertleşmiş ve hiddetten kızarmıştı. Hayatımı nasıl yaşayacağıma siz karar veremezsiniz. 10 yıldır Nikki ile evlisin. Çocuğunuz olmadı. Bu kısa, daha biçme. Beni incitir ve kızdırırsın. 8 aydır bu kızla yaşıyorsun. Hala bir şey yok. Sana edepsizce konuşacağım. Yıllarca Paris'te ve başka yerlerde yaşadın. Kız arkadaşlarından göbe kalan hiç olmadı. Kendi kız arkadaşlarından kaç tanesini çocuk aldırmak için doktora gönderdi. Alkimedis bize hem de gurur anlatırdı. Hatta sağda solda birkaç minikmanda kas bırakmış oldu. Duyduğuna göre merhum kayınpederin Doktor Grafolos bir zamanlar Nikki'yi muayene etmiş ve onu normal bulmuş. O halde senin de muayeneden geçmen gerek. Iraklis Mandakas'ın en büyük oğlu Nikolas'sın sen. Hepimiz, bütün adamlarımız sana karşı saygılıyız. Şimdi kahvehanelerde ve evlerinde senden söz ediyorlar. Beni ilgilendirmez. Onları hesaba katmam ben. Konuşsalar mı? Nasıl yaşayacağımı bana bu köylüler mi öğretecek? Doğru mu buluyorsun Nikola? Sana soruyorum. Yaptığını doğru mu buluyorsun? Doğru olan mı? Bana söyleyebilir misin? Türk erkeği çok kadın evlenmeyi doğru buluyor. Zenginlerin haremleri var. Ve hiç kimse onların kötü iş yaptığını söylemeyecektir. Tam tersine. Ne erkek adamlar diye onlara inanıyorlar. Ama biz Hristiyanız. Papazlığımız sizin olsun. O iki yüzlülerin ne dedikleri ne yapıp yapmadıkları beni ilgilendiriyor. Onlardan tiksiniyorum ve hiçbirini ciddiye almıyorum. Öfkesi biraz yatıştı. Onların ne pislikleri gözlediklerini bir bilsen Ali, ama daha küçüksün ve daha buralardan hiç ayrılmadın. O yüzden ilk önce birkaç yıl için Avrupa'ya gitmende ısrar ettim. Orada görüyorum, okur öğrenirdin. Bizim bu dar kafalı, dört almış yavrum, senin öğrettiğin ne varsa beyninden silinir giderdi. Ne öğrenecektin Nikola? Ölünceye kadar bana sadık, fevkalade bir karım varken onun üzerine eve onu mu bulacak metres getirmeye? Hem nasıl metres? Piç papazın piç kızı. Başımıza hanımefendi kesilmeye kalkan bir sürtük. Ah hayır, buna izin vermem. Ve elini masaya vurdu. Yeter, daha başkasını söylemeyeceğim. Aris ayağa kalktı. Korkunç derecede sinirliydi. Daha fazla kendisine hakim olamadı. Ne izni be diye bağırdı. Annemi kırıyorsun, babamızın anısını ve kendi haysiyetini incitiyorsun. Ve bana izin vermiyorsun öyle mi? Yok be, bizi saymaya ve hesaba katmaya mecbursun. Yok dersen beni tanı al ve babamızın terine sulanmış bir yerlerden git. Alt üst olmuştu. Ağır elini kaldırıp ağabeyini vurabilirdi. Sinirli adımlarla kapıya yürüdü, hırsla açtı. Aralıkta bir an durdu. Nikki benim evde kalıyor, ne kalacak? Sana peçavanla kendi evine kal. Kapıyı çarptı, hızla basamaklarını zıplayıştı atını bildi. Baldırlarıyla atın sağrısını sıktı ve hayvan ağzını açarak şahlandı. Şimşek gibi toprak yola atıldı. Nikolas, mantıklı ve hoşgörülü karısına ani bir kararla yukarısını terk edip annesini de bile olsa kalmak için başka bir yere gitmiş olmasına şaştı. Demek öyle. Evini olacağını terk etti. Sen istedin ya. İlk tepkisi kızmak oldu. Bencilliğe yayılmıştı. Uzun zaman sinirli sinirli odada dolaştı. Durmadan sigara içti. Durduğu şiddetli heyecandan yoruldu. Sinirleri gevşedi. Kulağına yanıp gözlerini yordu. Kulakları yoruldu ve kafasında karma karışık, bulanık düşünceler dolanıp duruyordu. Daha kötüsü, düşünemiyordu. Kocasını seven bu kadın niçin onu ve evini terk etmişti? Öyle sessiz ve çökmüş bir halde uykuyla uykuk arasında kaldı. Sonra ağır göz kapaklarını kaldırdı, güzelce yerleştirilmiş kitapların üzerine yavaşça eğildi. Elini masaya uzatıp karısının fotoğrafını aldı. Önce dalgın, sonra daha dikkatle baktı. Onun sevgi ve bağlılık dolu gözlerine baktı. Nikola'sına olan inancını söyleyen gözler. Başka erkek tarafından yapılmamış dudaklarında herhangi bir şikayetini, üzüntüsünü unutturan hafif bir tabessüm. Kocasına tamamıyla boğulmuş olması var. En büyük görevini yapmış ve kocasına o kadar arzu ettiği ve kendisi için de ruhsal ve bedensel bir ihtiyaç olan bir erkek evlat verememiş olmasından dolayı. Dudakları sımsıkı, uzun zaman ona baktı. Öfkesi geçmiş, onun yerini derin bir üzüntü almıştı. Zavallı Niki, diye mırıldandı. Sen daha çok şeye layıksın. Seni bu kadar küçük düşünmemeliydim. Kendisinden, karısından, annesinden utanıyordu. Kendisini aşağılık hissediyordu. Ve birden karısına ihtiyacı olduğunu anladı. Onun yumuşak sesini duymak, bağlılık ve güven dolu gözlerine bakmak. Güçlü bir erkek bu durumda ne yapar, diye düşündü. Birden kalktı, kararını vermişti. Kapıyı açtı, acele adımlarla koridoru geçti, basamaklardan indi. Ortalık sessizdi. Personel uyuyor olmalıydı. Ona masa kurmakta olan hizmetçi kız göründü. Ürkekçe, servis yapayım mı efendi, diye sordu. Kızı eliyle işaret etti. Git yat. Yukarı çıktı, dosdoğru Katina'nın odasına gitti. Kapının gürültüyle açılmasıyla kız uyandı. Saçları yastığa dağılmış, sırt üstü yatakta yatıyordu. Sevinçten yüzü ışıldadı. Çıplak kollarını havaya kaldırdı ve mırıldandı. Gel bir tane, geç kaldın. Neredeyse acıktım. Gel aşkım, fırın gibi sıcağım. Kalk, diye bağırdı adam. Gelin ve söyle anneye gelsin. Ama ne oluyor sana Nikolacığım? Ben senin Nikolacığım diye. Nikolas Mandukas beyefendiyim. Mandukas ağanın en büyük oğlu. Kalk gelin. Kız ağlıyormuş gibi yaparak kalktı. Onun karşısında durdu. Önce bir omuzunu, sonra gecelik yere kaydı. Dili genç vücudu ışıkta parlıyordu. Dolgun dik göğüsleri erkeğe bakıyordu. Toparlak kalçaları kışkırtıcılıkla parıldıyor, onu davet ediyordu. Niçin ağam, niçin yapıyorsun bunu bana? Gel vücudunun ve sevginin tadını çıkar. Benim ateşimi ve içindeki arzunu söndürür. Gel canım, gel paşam. Açık gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Canım benim, bir tanem, annem, gel bak sana ne mutluluk vereceğim. İçine gir, paşam, cenneti gör. İki adım attı, erkeğe sarıldı. Vücudundan tatlı bir sıcaklık, tatlı bir koku yayılıyordu. Vücudu simsıkı ama aynı zamanda kadife gibi yumuşaktı. Nikolas bir an için onu yatağa atıp zevkini çıkarmayı düşündü. Bir an sonra da hayırda karar kıldı. Onu en çok bu hayır yakacaktı. Onu ne zaman hatırlasa pişmanlık ve acı duyacaktı. Çünkü kızı kaybetmek üzere olduğu olayda olduğunu çok arzu ediyordu. Onu her zaman arzu edecekti. Hayır, dedi sertçe. Yuvarlak kolundan tutup itti. Yemin, söyle annene yazanene gelsin. Şafak'la birlikte buradan gitmiş olmamız gerek. Bizi sokağa mı atıyorsun? Sesi soğuk soluğaydı. Eviniz var, gidin. En iyisi kendi adınıza dönün. Size 50 altın lira vereceğim. Gidin dedim. Annemi uyandır ve yazanene gelin. Tasarruf yapma. Size faydası olmaz. Yazanesine gitti. Annesiyle kızı boyuncaya kadar volta attı, sigara içti. Katinli marum bir tavırla içeri girdi. Annesi moruk elinki, kanduru çıkmış, iki butlu, yüzünde eski fahişeleri, iki yüzlü ve sahte saygı ifadesi. Ne vurdukları Nikola efendi? Bizi kovuyor musun? Suçumuz ne? Ne ürettiysen yaptık. 5-6 ay daha gayret et. Belki katilin bebe kalır. Ben 1-2 senedir bebe kalan kadınlar bilirim. Acele etme. Tekrar tekrar dene. Evini yaşa dolduracak oğlun olacak. Sana yemin ediyorum Nikola efendi. Katilin 4 yaşında kısrak gibidir. Sana kuvvetli ve güzel bir oğlan doğuracak. Yeniden sana yemin ediyorum dedi. Canım çıksın ki Nikola efendi. Rüyamda paranını gördüm. Yeter, diye kesip attı Nikolas. Hiçbir şey onu artık fikrini değiştiremeyeceğini anlamış olan Katinio. Doktorlara görün, diye bağırdı. Ben toprak gibi verimliyim. Sense kısırsın. Torunum yok. Annesi sus, diye öğretti. Efendimle nasıl konuşuyorsun öyle? Efendimiz büyük bir ağadır. Heh, tuhaf olmayan ağa. Anne duysun diye söylüyorum. Bana neler yaptığını itiraf edemem. Paris'te öğrenmiş. Öyle dedi. Nikolas kızın boynunda ve yüzünde kaynadığını hissetti. O güne kadar hiç kimse ona karşı böyle konuşmamıştı. Sinirle elini kaldırdı, amirini indirdi. Gidin, diye bağırdı. Hemen gidin. Nasıl gidelim, efendim? Adamıza gidelim diyor ama paramız yok. Nikolas demir kasaya yaklaştı. Cebinden anahtarı çıkarıp açtı. Bir kese alıp ihtiyar kadının ayaklarının dibine fırlattı. 50 lira, onu alın ve en kısa zamanda buralardan gidin. İhtiyar kadın 100 yap dedi. 80 de olur. Katinyo'yu 8 ay yanında tuttun ve zevkini çıkardın. Nikolas daha küçük bir kese alıp onu da fırlattı. Hiçbir orospu bana bu kadar paraya mal olmadı. İleri eşyalarınızı alın ve yallah. 1 saat içinde yok olun. Tatlı tatlı gün ağrırken eşyalarını ve ellerine geçirdikleri yükte hafif pahada ağır ne varsa alıp gitmişlerdi. Nikolas geziniyor ve sigara içiyordu. Papa dedi, Diolo Engoni. Papaz çocuğu, şeytan torunu. Diolo sonra Allah'tan gülümsüyordu. Düşün hele, bir de din adamının kızı. Kapının açılıp kapandığını duydu, pencereye vardı. Perdeyi araladı ve ayın sisli ışığında yüklerini sırtına vurmuş, iki gölgenin uzaklaşmakta olduğunu gördü.
Ayrım sonu.